Ayrım 25. Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 354. Topal soğukta sırılsıklam titriyordu. 25. Sinan Efendi parmakları arasındaki sigaradan sinirli sinirli duman aldıktan sonra jandarma karakol komutanına baktı. "Vallahi başefendi," dedi. "Siz gene zaptınızı tutun. Lakin hakkı, adaleti de elden bırakmayın. Köylünün galeyana gelip bu din iman, Allah kitap tanımayan adamı linç etmeye kalkmasında ne benim ne de Şerif Ağa'nın şuncacık dahlimiz yoktur." Çevreye duyurmamak için jandarma karakol komutanının kulağını eğildi. "Herifin ne yollarda gezdiğini bütün köylü biliyor," dedi. "Şahit şuhut dinle, sor soruştur. Hatta şu sıra evine var, bir baskın yap. Göreceksin, gavurca kitaplar dolu. Belki de telsiz melsiz bile bulursun." Daha ne? Canımıza malımıza kastettiği bir yana, vatanı ihanet halindeki bir insanı köylünün bir parça hırpalamasından ne çıkar? Jandarma karakol komutanı sinirlenmişti. Şaşkın bir sinirlilik. Karakol dolduran köylüyle Şerif Ağa, Şerif Ağa'nın yeğeni Yaşar'a falan şöyle bir baktı. İşin içine siyaset karıştırırsa kendi de suçlu duruma düşmez miydi? Madem Ali Şahin köy yanındaki tepe üzerinde bulunan evinde telsiz melsiz de casusluk yapıyor, bunu da köylü biliyordu. Bu köyün emniyetin sağlama görevi kendisine verilmiş bir memur nasıl bilmezdi? Evet, duymuştu şöyle bir, ama biliyordu ki bütün bunlar köylünün abartmasından öte değildir. Yazı makinesi başından kalktı bir an, vazife vazifeydi. Şerif Ağa ile Yaşar'ın yanına gitti. Bu Ali Şahin'in evinde telsiz melsizin bulunduğu, gece yaralarından sonra yabancı memleketlere casusluk yaptığı doğru mu? Soru Şerif Ağa'nın ablak yüzünde tokat gibi şakladı. İki yanına bakındı, şaşkınlıkla yutkundu. Böyle deniliyordu denilmesine, ama gerçekten doğru muydu? Yaşar'la göz göze geldiler bir an. O omuz silkti. "Ne bileyim ben," gibilerden. Şerif Ağa büsbütün yalnız kalmıştı ki Sinan Efendi yanlarına geldi. "Ne olmuş, ne olmuş?" Karakol komutanının canı sıkıldıysa da bozuntuya vermedi. Köyün akıllısı Sinan Efendi'ydi. Şerif Ağa kısaca anlattı. Sinan heyecanla, "Elbette çavuşum," dedi. "Şüphe mi ediyorsun, yoksa inanmıyor musun bana?" Hiçbir şey anlamadıkları halde Şerif Ağa ile Yaşar da başlarını salladılar. "Şüphe mi var? Casusun biri." Hatta Yaşar birbirinin omuzu üzerinden karakol komutanıyla ağalarına bakmakta olan köylüsüne sordu. "Ali Şahin casus mu değil mi arkadaşlar?" Hep birden gür diye casusun önde gideni hem de dediler. Ama karakol komutanı için yetmezdi bu. O halde dedi, evine bir baskın yapıp telsizleri filan bulmak, mahallinde bir zabıt düzenlemek lazım. Şimdi bakın bana, sizin bu sözlerinizi ihbar sayıp harekete geçiyorum. Ondan sonrası kolay. Fakat baskında ileri sürdüğünüz gibi telsiz melsiz zararlı kitaplar falan bulamazsam... Sinan Efendi elindeki sigaranın dibini yere atıp ayağıyla ezerken yeni bir açmaza düşmek üzere olduklarını görerek "Hayır başefendi," dedi. "Acele etme." Sarı bıyıklı gençten karakol komutanı sinirlendi. "Acele etmeyeyim mi?" "Yani hayır, maksadım..." "Kanun senin maksadını dinlemez arkadaş. Ortada bir ihbar var. Hem de devletin emniyetiyle ilgili bir ihbar. Demek burnumuzun dibinde casusluk yapılıyor da bizim haberimiz olmuyor. Böyle bir şey varsa Ali Şahin kadar ben de suçluyum. Bir casusluk olacak, siz bileceksiniz, köylü bilecek, herkes bilecek, ben bilmeyeceğim, öyle mi?" İyice sinirlenmişti. Yazı makinesine gitti, kapağı üzerine koyup kapadı. Artık ne yapacağını gayet iyi biliyordu. Sinan Efendi, Minan Efendi, madem Ali Şahin'i casusluk yaptığı için köylü linç etmek istemişti, o halde kavuşturmayı bu yönden yürütmeliydi. Hemen o gece Ali Şahin'in evine usulünce bir baskın yapıldı. Ne telsiz, hatta ne radyo ne de gramofon. Yalnız birkaç kitap buldular tam takır evde. Bunlar da yıllarca önce ta Romanya'dan getirdiği Romence makinistlik kitaplarıydı. Bir de Forson traktörlerinin bakımıyla ilgili birkaç bakım kitabı. Ama bol bol kara zeytin çekirdeği ele geçmişti ki Ali Şahin'in perhis sırasında yıllardır yediği kara zeytinlerin çekirdekleriydi. Bütün bunlardan habersiz, sargılar içinde yattığı Adana Hastanesi koğuşunda inleyip duran Ali Şahin ise lehine gelişen soruşturmadan habersiz canıyla çekişiyordu. Yıllardır yaptığı, sıkı sıkıya bağlı olduğu perhiz yüzünden iyice çekilmiş kanı sağlığı için pek az olduğundan doktorlar kan vermişler, yiyeceğini artırmışlardı. Sargıları sökülüp kendine geldiği zaman ise köyde birdenbire güçlendiğinden habersizdi. Artık karyolasında doğruluyor, portakal, limon, mandalina sularını, et sularını, yoğurtları kendi kendine yiyor, ziyaretçileriyle konuşuyordu. Ziyaretçilerin başında hiç şüphesiz Sırrı Baba ile sebze komisyoncusu Haydar vardı. Topal Nuri de geldi bir gün. Bunca gecikmesinin sebebi, o gün köylünün kahvehaneye yaptığı baskında su dolu hendeğe yuvarlanıp şiddetli soğuk algınlığından günlerce yatmasıydı. Yine böyle topluca oturulup yarenlik edildiği bir gün koğuşa çekinerek Sinan Efendi geldi. Süklüm püklümdü. İçeri girdi, yapma bir heyecanla arkadaşına koştu, boynuna sarılmak istedi ama Ali Şahin o gün kahvehanede 1927'deki Şimendiferciler grevi arkadaşını reddeden bu dönük adamın sahte iştenliğine kanmadı. Ne o? Kimsin sen? Tanımıyorum ben seni. Fena halde bozulan Sinan, beni nasıl tanımazsın Ali Şahin dedi. Nereden tanışıyoruz? Nereden mi? İki yanına bakındı, yutkundu. Yapma Ali Şahin, biz eski dostuz. Ali Şahin adeta kükredi. Beni öldürmeleri için kışkırttığın insanların önünde neredeydin? Neredeydi bu yakınlık? O zaman tanışmıyorduk, beni hiçbir zaman tanımamıştın da şimdi mi arkadaş olduk? Elinin tersiyle itti. Çek git, defol. Şimdi de ben seni tanımıyorum. Topal Nuri yerinden fırladı. Sapları kesimi Sinan Efendi'nin koluna girdi, onu hastane koridoruna çekti. Sakin olun dedi. Demek eski arkadaşsınız. Sinan kolundaki adama hırslı hırslı baktı. Onun fabrikatör Nedim Ağa'nın damadı olduğunu neden sonra seçerek kendini topladı. Özür dilerim Nuri Bey, gördünüz manzarayı değil mi? Neden böyle yaptı? Bilmiyorum. Bir sebebi olmalı. Bence hiçbir sebebi yok. Biliyorsunuz o gün köylü galeyana gelerek size saldırdığı sıra ben de oradaydım. Bu bana iltica etmek istedi. O sıra köylünün ayaklandığı sıra ona nasıl sahip çıkabilirdim? Maazallah beni de onunla birlikte yataklık ederler. Hatta gebertirlerdi. Öyle değil mi ama? Topal Nuri'nin kafasında şimşek çakmıştı. Tabii, tabii. O gün en doğru hareketi yaptınız. Fakat benim anlayamadığım, Hafız Efendi'nin o gün bize karşı köylüyü adeta kışkırttı. Siz ona kabak hafız dendiğini biliyor musunuz? Sinan sinirli sinirli güldü. Bilmez olur muydu? O günden sonra Topal Nuri ile Sinan Efendi dost oldular. Kabak hafızın ne hin oğlu hin, ne anasının gözü, eline eteğine ne pis bir deyus olduğu üzerinde tam anlaşmaya varmışlardı. Ama cin gibi zeki bu adamdan faydalanılmasının gerekliliğine de inanıyorlardı. Bu bakımdan Sinan Efendi ne yapmış yapmış, kabak hafıza Topal Nuri'nin aralarını bulmuştu. Zaten Topal için kuyumcu Sırrı Babalar, sebze komisyoncusu Haydarlar, hatta Ali Şahin, önemlerini kaybetmişlerdi. Sinan'la kabak hafızı elde eder de bu iki güçlü adama saman altından su yürüttürürse köylünün Puzulan işgali altındaki toprakları ele geçirmekte çok faydalanırdı. Kaynatasına bunları uzun uzun anlattı. Kaynata dinledi ama akıl erdiremedi. Elinde tesbih, başında dilimli, ince ince sırılmış kara takke, odasının kaba tüylü halısı üzerinde yumuşacık mesleğiyle gidip geliyordu. Aklında hala Şehnaz, odacısıyla evlenip artık namus yoluna girmiş görünen bu kadın kendisinden öylesine uzaklaşmış farz ediyordu ki. Kaynata, sen beni dinlemiyorsun. Kendine gelerek, ben mi? Dedi. Sen evet, zat-ı haliniz. Nedim Ağa güldü. Haklısın oğlum, haklısın. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Aklımda, fikrimde, gece düşümde, gündüz hayalimde hep Şehnaz. Topal biliyordu. Biliyordu ya, beklemesi gerekiyordu. Odacı ile temastaydı. Genç çocuk karıyı nikahlamıştı ama kendinden yaşça büyük bir kadını ömrünü tüketecek değildi. Topal'ın dediği gibi Nedim Ağa ona hayatını garantileyecek bir para verirse karıyı bırakıp kaçabilirdi. Nereye mi? Dünya çok büyüktü. Bütün bunlardan söz açmamıştı kaynatasına. Çokluk dediği gibi sabır ile koru kelva, dut yaprağı atlas olur kaynata dedi. Kaynatanın sabrı sonlara gelmişti. Sabır, sabır, sabır. Sabrının da, evinin barkının da avradını. O biçim damat. Bunca paralar kazandım, fabrika sahibi oldum, ünüm dünyalara yayıldı, neye yarar? İstediğim, ahüzarını çektiğim bir kadına sahip olamıyorum. Masasına geçip küskünlükle oturdu. Topal istese onu bir anda neşeden göklere uçurabilirdi ama istemiyordu. Her şeyin bir zamanı vardı. Odacının anlattığına göre Şehnaz genç oğlana deli gibi tutulmuş, yanından tövbe ayırmak istemiyormuş. İstemiyormuş ama oğlan da hacı gözü olmadığını da gayet iyi biliyordu Topal. Nasıl bilmesin ki, kendinde de hacı gözü yoktu Şaşı karısına karşı. Şaşı karı Nedim Ağa falan atlama taşıydı. Günün birinde iyice güçlendikten sonra biliyordu yapacağını. Kendi işi bir yana, lakin şu kaynatası. Şimdilik Şehnaz'ı elinde koz olarak tutacak, en gerektiği zaman kullanacaktı. Yoksa bir parça para, odacı basar gider, kadın yalnız kalırdı. İstemiyordu kadının odacısız kalmasını. Odacısız kalırsa başka birini bulup o da başını alır gidebilirdi. Oğlum demişti odacıya, senin maksadın para değil mi? Para, çok para Nuri ağabey. Bitti, benim sözümden çıkmazsan çok ama pek çok paraya kavuşturacağım seni. Ne zaman Nuri ağabey? Topal ona da aynı şeyleri söylemişti. Sabır ile koruk helva, dut yaprağı atlas. Oho, niye? Avrat bildiğin gibi değil Nuri ağabey, iliklerimi sömürüyor tekmil. Topal Nuri, odacının ablak pırıl pırıl yüzünde Şehnaz'ı hayallemişti bir an. Nasıl bilmezdi? Kadındı. Hem de iliklerine kadar ateş gibi bir kadın. Elbette sömürecekti. Kendisinden yaşça küçük, pırıl pırıl bir genç adam bulmuştu. Peki karı hoşuna gitmiyor mu? Üstüme düşmese, bir de gülüvermişti odacı. Topal sıkıştırmış, ağzından baklayı almıştı. Bir boşnak kızını seviyordu o. Fabrikada, iplikhanede çalışan, hem de deli gibi. Asıl onunla evlenmek isterdi. Hatta kızla kavli karar etmişlerdi. Eline bolca bir para geçirdikten sonra İstanbul'a kaçacaklardı. Geceleri uyuyamıyorum Nuri ağabey. Şerefsizim, uyuyamıyorum. Yazık değil mi kıza? Onun hakkını ne diye kart karıya sömürteyim? Bıktım vallaha. Bütün bunları öğrenen Topal, odacıya biraz daha beklemesini söylemiş, bağlamış, koşmuştu Şehnaz'ın hapisteki kocası, eski kantarcı Mustafa'nın yanına. Kantarcının iki gözü iki çeşme, Şehnaz diyordu da başka bir şey demiyordu. Topal ona da sabır demişti. Sabırıyla koruk helva, dut yaprağı atlas. Kantarcı odacı gibi sabırsız değildi. Peki Nuri Bey diyordu, sen benim veli nimetimsin, her şeyimsin. Bundan sonra senin sözünden tövbe çıkmayacağım. Emret, kendimi taş köprüden ırmağa atayım. Hayır, lüzum yok. Biz iki suç ortağı arkadaşız. Ben bugün elimi kolumu sallayarak serbest dolaşıyorsam senin sayende. Ama gün gelecek, buradan çıkacaksın Allah'ın izniyle. O zaman göreceksin bu arkadaşını. Unutma ki ben artık koskoca Nedim Ağa'nın damadıyım ve senin arkanım. Kantarcıyı bakışları altında ezmiş, eritmiş, sonra da çıkınca Şehnaz'ı gene koynunda bil demişti. Kantarcı çıldırmıştı sevinçten. Sahi mi söylüyorsun? Gene bana varır mı? Gene birlikte yaşar mıyız? Topal gayet kesin. Ne dedim sana? Çıkınca Şehnaz'ı koynunda bil. Kantarcıyı sevinç içinde bırakıp kaynatasına gelmiş, ona da bir parmak bal çalmıştı. Kaynata, gözlüğünün üstünden bakan Nedim Ağa, he. Sabırıyla koruk helva, dut yaprağı atlas. Sıçarım dut yaprağına da, helvana da, he. Sıçrama sabır şart, hiç acele etme. İyi oğlum, ne zamana kadar? Vakti saati gelinceye kadar. Yani uzun lafın kısası, ben gene Şehnaz'a kavuşacak mıyım? Evet, ulan damat, bildiğim bir şeyler var gibi geliyor bana. Öte yandan Sinan Efendi ile olan dostluğu ise ilerledikçe ilerliyordu. Sinan anlamıştı ki bu güçlü, hem de çok güçlü adam ona köylüyle birlik olmasından eline geçen ve geçecek olanlardan çok fazlasını kazandırabilir. Köylüyle birlik olduğu zamanlar pek pek birkaç yüz dönüm tarlayı sürdürüp ektiriyordu. Köylüyü bırakır, Nuri Bey'i tutarsa belki de 1000 dönüme sahip olabilirdi. Bir gün Nuri Bey sormuştu. Kaç dönüm tarlan var Sinan? E işte birkaç yüz civarında. Birkaç bin sahibi olmak ister misin? Adana'nın ünlü içkili lokantalarından birinin kuytu bir köşesinde kabak hafızla filan içiyorlardı. Kabak hafız tam havasını bulmuş, beyti kebaplarla çeşitli mezeleri silip süpürüyor, arada konuşulanlara kulak kabartarak Nuri Bey doğru söylüyor diye yağcılıktan geri kalmıyordu. Ona neydi Sinan'ın köylü ya da Topal Nuri ile birlik olmasından? Zaman zaman zarına bakan, haftada birkaç gecede bol bol yedirip içiren bu eski, bu ardından atıp tuttuğu arkadaşıyla %100 birlik meşçisine davranıyordu. Sırtındaki lacivert kostümü, boynundaki vişne çürüğü kravatı, başındaki föt şapkayı ona Nuri Bey satın aldıktan başka, bunların Adana'daki bir yakınının evinde saklanmasını temin etmişti. Bu ev Şehnazların eviydi ki Topal onu odacıyla tanıştırmış, şehre indikçe odacılara misafir olmaya başlamıştı. Sarığı, kavuğu, cübbesi filanla köyden geliyor, Şehnazlardan lacivert kostüm, föt şapka, vişne çürüğü kravatla çıkıyordu. Komşular bu ablak imamın kim olduğunu Şehnaz'dan sormuşlar, dayım karşılığını almışlardı. Eh olabilirdi, gencecik dayılar yok muydu? Olabilirdi. Dayı 5 aşağı, dayı 5 yukarı. Şehnaz'ın aklında fikrinde odacı olduğu için bu enine boyuna, bu güçlü kuvvetli imama bakmıyordu bile. İmam ise fazla ileri gitmekten korkuyor, kadının içeri dışarı girip çıktıkça öyle mayalar gibi salınması karşısında içten içe eriyerek ''Ya Latif'' diyordu, ''Ya Latif'' Topal Nuri'nin ''Birkaç binin sahibi olmak ister misin?'' sorusunu Sinan'dan önce o cevapladı. ''Elbette Nuri Bey, neden istemeyecekmiş?'' Sinan'ı dirseğiyle dürttü. ''Değil mi? İstersin değil mi?'' Can attığı halde ekini belli etmemeye çalışan Sinan, canım dedi, kim istemez mesela. Topal eğildi, sesini kısarak, İmam Efendi yabancımız değil dedi. Sana söz veriyorum, birkaç binin sahibi olacaksın. Hem de şimdiki gibi fuzulen işgal yolundan değil. Bir başka gün birkaç binin gerçek sahibi olmanın yolunu soran Sinan'a, orası benim bileceğim iş dedi. Onun bileceği şeydi gerçekten de. Paşazade Hakkı Beylerin eline birkaç bin lira vererek topraklarından 2000 dönümünü satın alacak, satın aldığı bu toprağı çok az bir fiyatla Sinan'a temlik edip onu kendisine bağlayacaktı. Ama şartı vardı elbette. Cahil köylülerin, hatta Şerif Ağa'yla yeğeni Yaşar'ın akıllarının hiçbir zaman ermediği, eremeyeceği müteselsil kefaleti iptal etmese bile artık köylüye akıl vermekten vazgeçmesi şartıyla. Sinan buna da peki dedi. Topal Nuri bir yandan Paşazade Hakkı Bey'in bilmem neredeki topraklarını ucuza düşürüp satın alır, Sinan'ı borçlandırmak suretiyle temlik ederken, öte yandan da Ali Şahin'i gözden uzak tutmuyordu. Köylü ve Şerif aile olan zıtlığı körüklüyor ama bunu hiç mi hiç ekini belli etmemekle de ustalığın daniskasını gösteriyordu. Öyle ya, başta Şerif Ağa, yeğeni Yaşar, köylüye yalan atmış, casusluk yapıyor diye kışkırtmışlardı. Sonuç ne olmuştu? Hiç. Evi basılmış, aranmış, hiçbir şey bulunamadığına dair tutanak düzenlenmiş. Bu tutanakta Ali Şahin'in elinde koz olmuştu. Koz olmuştu çünkü iftiraya uğramıştı. Çocuk oyuncağı değildi bu casusluk. Maazallah, insanı asıverirlerdi. Ali Şahin ilk zamanlar parlayıp durmuştu. Dava edeceğim. Başta Sinan, o şerif ağaların plan Allah'ını şaşırtacağım. Topal'a göre ne çıkacaktı? Hiç. Diyelim ki davayı kazandı. Sinan, Şerif, Yaşar filan hapse girdiler. Ne geçecekti Ali Şahin'in eline? Kaldı ki Sinan Efendi bırak açsın diyordu. Siyasi meseledir. Hiçbir mahkeme bizi mahkum edemez. Böyle zannettik, ihbar ettik der, içinden çıkarız. En iyisi Ali Şahin'le Sinan'ın aralarını bulmaktı. Topal bir parçada kabak hafızın yardımıyla Ali Şahin'i her zaman içtikleri lokantaya düşürüp iki eski arkadaşı barıştırdı. Ne diye barışmayacaklardı? Şu fani dünyada nelerini paylaşamıyorlardı? Yanındaki odacıyı işaret ederek şu delikanlı mesela dedi. Benim bundan sonra köyde sağ kolum olacak. Tabii sizlerin yardımınızla. Kuracağız çiftliğimizi. Oh, ondan sonra kabak hafız dönmüştü. Müslüman malı ortaklık. Öyle değil mi hafız efendi? 25. ayrımın sonu, sayfa 364.